Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd, fe inne estağal hadisi kitaballah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr. Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimeullah'ın İktidâ-u Sırâtil Mustakîm adlı kitabından devam ediyoruz inşallah. Müslim'in Ebu İmame radıyallahu anh'den rivayet ettiğine göre sahabilerden Amr bin Abese radıyallahu anh şöyle bir olay anlatıyor. Ben cahiliye döneminde İnsanların sapık yolda oldukları, hiçbir hakka dayanmadıkları ve yanlış yere putlara taptıkları kanaatindeydim. Bir ara Mekke'de bir adamın ortaya çıktığını ve bu adamın bazı haberler verdiğini işittim. Hemen bineğimin sırtına atlayıp onun yanına vardım. Baktım ki o adam Allah'ın Resulü'ydi. O sırada gizli çalışıyor ve kabilesinin ağır baskısı altında bulunuyordu. Mekkeli bazı dostlarımın aracılığıyla onun yanına girdim. Aramızda şu konuşma geçti. Ben kimsin sen dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bir peygamberim dedi. Peygamber nedir? Beni Allah görevlendirip gönderdi dedi. Allah seni hangi ilkelerle gönderdi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Allah beni akrabaları gözetmek, putları kırmak ve Allah'ı bir bilip ona hiçbir şey ortak koşmamak ilkeleriyle gönderdi buyurdu. Bu ilkelerde senin yanında olanlar kimlerdir dedim. Bir hür kişiyle bir köle. O sırada yanında henüz sadece Ebu Bekir ile Bilal vardı. Ben de sana uyuyor, senin tarafına geçiyorum dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şu günlerde bunu yapamazsın, buna gücün yetmez. İnsanların bana karşı takındıkları tavrı görmüyor musun? Böyle yapacağına şimdilik ailenin yanına dön. İleride benim açıktan açığa ortaya çıktığımı işitince o zaman yanıma gel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu direktifi üzerine ailemin yanına döndüm. Bir süre sonra Resulullah Medine'ye göçtü. O sırada ben henüz ailemin yanındaydım. Olup bitenler hakkında haber edinmeye çalışıyor. Bu konuda gidip gelenlere soru soruyordum. Bu sırada kabilemize Medineli bir adam geldi. Kendisine Medine'ye göç eden şu adamın durumu nasıl oldu diye sordum. Bana halk akın akın yanına koşuyor. Kabilesi onu öldürmek istedi ama yapamadılar diye cevap verdi. Bunun üzerine Medine'ye gidip yanına vardım. Aramızda şu konuşma oldu. Ya Resulullah beni tanıdın mı? Evet, sen Mekke'de beni görmeye gelen falancasın. Ben, ya Resulallah, Allah'ın sana bildirdiği ve benim bilmediğim konular hakkında bana bilgi ver. Bana namaz hakkında bilgi ver. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, sabahleyin namaz kıl. Arkasından güneş doğup yükselince kadar namazdan uzak dur. Çünkü güneş doğarken şeytanın iki boynuzu arasında doğar. O sırada kafirler güneşe secde ederler. Sonra yine namaz kıl. O andan sonra kılınacak namaz gölgeler bir mızrak boyu oluncaya kadar makbul ve yerindedir. Sonra yine namaza ara ver. Çünkü o sırada cehennem ateşi tutuşturulur. Zeval vaktinin geçişinden sonra yine namaz kıl. Çünkü o sırada ikindiyi kılıncaya kadar kılınacak olan namaz makbul ve yerindedir. Sonra güneş batıncaya kadar yine namaza ara ver. Çünkü o sırada güneş şeytanın iki boynuzu arasında batar ve bu esnada kafirler güneşe secde ederler. Hadis bu şekilde devam eder. Gördüğü gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste güneş doğar ve batarken namaz kılmayı yasaklıyor ve bu yasağın gerekçesi olarak da güneşin şeytanın boynuzları arasından doğup battığını ve bu sırada bir kısım kafirlerin güneşe secde ettiklerini belirtiyor. Şimdi düşünelim. Herkes bilir ki mümin hiçbir zaman Allah'tan başkasına secde etmeyi düşünmez. Yani kerahat vakti dediğimiz bu vakitlerde namaz kılacak olsa kime secde eder? Allah'a secde eder. Üstelik insanların çoğu ne güneşin şeytanın boynuzları arasından doğup battığını ve ne de kafirlerin o sıralarda güneşe secde ettiğini bilir. İnsanların çoğu da bunu bilmez. O halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söz konusu vakitlerde namaz kılmayı yasaklaması kafirlere benzemenin bütün yollarını kesinlikle kapatmak içindir. Günümüzde bu yasağın bazı faydalarını iyi anlıyoruz. Çünkü Müslüman görünen fakat aslında yıldızlara tapan bazı müşrikler, sabiiler, yıldızlara saygı göstermekte, onların insanların ihtiyaçlarını karşıladıklarını sanarak onlara secde etmekte, hatta onlar adına kurban kesmektedirler. Bu arada İslam'a bağlı olduğunu ileri süren bazı kimseler, yıldızlara tapan ve Brahmanist müşriklerin tapınma adetleri hakkında kitaplar yazmaktadırlar. Bunu akılları sıra mevki elde etmek gibi bazı dünyalık amaçları uğruna yapıyorlar. Bu inanç biçimi hükümdarları Nemrutlar olan Kenanlıların büyücülüğe dayalı mezhepleriydi. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı dost doğru dinle ve Allah'tan başka ilah tanımama ilkesiyle işte bu müşrikleri uyarmaya göndermişti. Günümüzde bile böyle yapanlar olduğuna göre şeriat koyucunun yani peygamberimizin kaçamak yollarını tıkamak için söz konusu vakitlerde namaz kılmayı yasaklamasının hikmeti meydana çıkıyor. Bu yasak bize hatırlatıyor ki müşriklerin bile bile yaptıkları küfür ve isyan niteliği taşıyan bütün tapınmalar ve onların bütün sapık adetleri biçim ve görüntü olarak bile müminlere yasaktır. Her ne kadar müminler bu tapınma ve adetlere şekil olarak özenirken onların niyetlerini taşımasalar bile kaçamak yollarını tıkamak ve benzeme ihtimalini köklü biçimde ortadan kaldırmak için bu böyledir. Buradan da günümüzde işte Müslümanların kılık kıyafetine göre giyinen, Müslümanlara ait şekle bürünen kimselere İslam'da şekilcilik yoktur gibi batıl sözlerle müdahale edenlerin haksız olduğu ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimizin bir ağacın veya bir direğin arkasında namaz kılarken o ağacı veya direği ya sağına veya soluna alarak asla tam karşısına almaması da bu gerekçeye dayanır. Tıpkı bunun gibi o genel olarak Allah'tan başka tapınılan her şeye karşı namaz kılmayı, namaz kılanın o şeye tapınma niyeti olmamasına rağmen yasaklamıştı. Yine bu yüzdendir ki Resulullah insana karşı secde etmeyi de yasaklamıştı. Her ne kadar secde edenin öndeki adama secde etmek gibi bir maksadı yoksa da Allah'tan başkasına secde edenlere görünüşte bile benzememek için bu yasak konmuştur. Aynı şekilde mesela nazar boncuğunu takıyor, ben süs için takıyorum diyor adam. Bu da bu bağlamda. Baksana şeriat namazda dönülecek yön ve namaz kılınacak vakitler konusunda başkalarına benzeme ihtimalini nasıl kestirip atmıştır? Nasıl müşriklerin kıblesine dönerek namaz kılmak yoksa onların karşılarında kıldıkları nesnelere yönelerek namaz kılmak da yasaktır. Hatta bu ikincisi daha tehlikeli bir fesat sebebidir. Çünkü kıble şeriatların maddelerinden biridir. Peygamberlerin ve şeriatların değişmesiyle değişebilir. Fakat Allah'tan başkasına tapınmama, secde etmeme ilkesi bütün peygamberler tarafından ortaklaşa paylaşılan inanç sisteminin kesin bir yasağı, tartışılmaz bir haramıdır. Nitekim Allah Azze ve Celle Zuhruf 45. ayetinde şöyle buyuruyor. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlere sor. Acaba Rahman olan Allah'tan başka tapılacak ilahlar ortaya sürdük mü? Bu arada Ebu Davud'da belirtildiğine göre İbn Ömer radıyallahu anhuma bir gün namaz kılarken oturma halinde sol eline dayanan birini görünce kendisine namazda bu şekilde oturma. Çünkü azaba çarptırılacak olanlar bu şekilde oturur dedi. Başka bir rivayette bu adamı bu gazaba uğramışların namaz kılma şeklidir. Diğer bir rivayette Resulullah namazda otururken ele dayanmayı yasakladı diyerek uyarmıştır. Gördüğü gibi bu hadiste azaba uğrayacakların oturmasına benziyor gerekçesiyle namazda belirli bir oturma şekli yasaklanmıştı. Bu olay onların gelenek ve davranışlarından uzak durmak konusunda ne kadar titizlik gösterildiğini belirtiyor. Bir de şu rivayeti okuyalım. Bukhari'nin Mesruk'a dayanarak bildirdiğine göre Ayşe radıyallahu anha, eller beldeyken namaz kılmayı, böğürdeyken namaz kılmayı hoş görmez ve böyle yapanı görünce Yahudiler böyle yapar derdi. Aynı konuda sahabilerden Ebu Hüreyre'nin Peygamberimiz kişinin elleriyle belini tutarak namaz kılmasını yasakladı dediği birkaç yoldan rivayet edilmiştir. Bu konuda Ziyad bin Sabih de bir gün İbn Ömer'in yanında namaz kılıyordum. Ellerimi belime koymuştum. Namaz bitince İbn Ömer bana bu yaptığın ipte sallanan idam hükmü gibi namaza durmaktır. Peygamberimiz bu şekilde namaz kılmayı yasaklamıştır demiştir. Bu sözler Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde Ebu Davud ve Nesai'de yer almıştır. Yine Müslim'de Ebu Davud'da rivayet edildiğine göre sahabilerden Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'a şöyle diyor. Bir gün Peygamberimiz rahatsızlandığı için oturarak namaz kılmıştı. Biz de onun arkasında ayakta namaz kıldık. Tekbirlerini Ebu Bekir cemaate duyuruyordu. Bir ara ayakta kıldığımızı görünce derhal bize oturarak kılmamızı işaret etti. Biz de hemen oturarak onun gibi namaza devam ettik. Selam verince bize dönerek şunları söyledi. Az önce Persler ve Bizanslılar gibi yapıyordunuz. Onlar oturan hükümdarlar karşısında ayakta dikilirler. Sizler onlar gibi yapmayınız. Namazda imamlarınıza uyunuz. Eğer imamlarınız ayakta kılıyorlarsa ayakta ve eğer oturarak kılıyorlarsa oturarak kılınız. Şimdi de şu hadisi gözden geçirelim. Ebu Davud'un Ebu Süfyan radıyallahu anh'ten bildirdiğine göre sahabilerden Cabir şöyle diyor. Peygamberimiz bir gün Medine'de bir ata binmiş ve bindiği attan çürük hurma üzerine düşerek ayağı burkulmuştu. Ziyaretine varınca kendisini Ayşe'nin odasında oturarak tesbih çekerken bulduk. Arkasına geçip durduk. Bize bir şey demedi. Bir sonraki ziyaretimizde kendisini yine oturarak farz namazı kılarken bulduk. Hemen arkasında durup kendisine uyduk. Bize oturarak kılmamızı işaret etti. Namaz sona erince bize dönerek şöyle dedi. İmam oturarak kılınca siz de oturarak kılınız. Buna karşılık imam ayakta duracak kılarsa siz de ayakta kılınız. Sakın Perslerin büyüklerine yaptıkları gibi yapmayınız. Diğer bir rivayette Acemlerin birbirlerine yaptıkları gibi beni ululamayınız şeklinde gelmiştir rivayet. Görüldüğü gibi bu hadiste Peygamberimiz sahabilere namazın farzlarından biri olan kıyamı, ayakta durmayı bırakmalarını emrediyor ve bu emrine gerekçe olarak da oturarak namaz kıldıran imamın arkasında ayakta durarak kılacak olan cemaatin oturan hükümdarlarına ayakta dikilerek saygı gösteren Perslilere veya Acemlere, Bizanslılara benzeyeceğini göstermektedir. Oysa bilindiği gibi imama uyan kimse asla imam için değil Allah için ayakta durmaktadır. Bu uygulama oturan bir kimseye ayakta durarak hürmet etmeyi şiddetle yasaklayan örnektir. Peygamberimiz her ne kadar bu maksatla yapılmasa bile buna benzeyen davranışları da yasaklamıştır. Nitekim o bir insana karşı Allah için secde etmeyi ve ateş ile benzerleri gibi Allah'ın dışında tapınılan şeylere karşı namaz kılmayı da yasaklamıştır. Bu hadiste de Perslerle Bizanslıların adetlerine benzer bir davranışı yasaklıyor. Gerçi bizim niyetimiz onların niyetlerinden farklıdır ama buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle yapmayın buyuruyor. Ayrıca bu hadis imamın oturarak namaz kıldırması konusunda ister yürürlükte olsun isterse geçersiz olsun bizim konumuz açısından delil olma özelliği geçerlidir. Konumuz ise kafirlere benzemekten her halükarda kaçınmak. Çünkü oturarak namaz kıldırma hükmünün yürürlükten kalkması konumuza ışık tutan gerekçenin geçersiz olmasını değil, bu gerekçeye baskın gelen daha güçlü bir gerekçenin varlığını gerektirir. Mesela namazda ayakta durmanın farz oluşu ve bu farzın sırf bir şekil benzerliği yüzünden düşmeyeceği gerekçesi gibi. Bu içtihat konusudur. Fakat şekil benzerliği bir farz düşürmek için yeterli bir sebep oluşturmasa bile Peygamberimizin bu yolda göstermiş olduğu gerekçe gücünü ve geçerliliğini korumaya devam eder. Çünkü namazda ayakta durmak aslında başkalarına benzemek değildir. Bu yüzden yasak olmayabilir. Herhangi bir gerekçeye dayandırılan bir hükmün yürürlükten kalkar da gerekçe varlığını korursa bu durumda yürürlükten kaldırma anında başka baskın bir gerekçenin rol oynamış veya bu gerekçenin etkisi zayıflamış demektir. Fakat bu durumda söz konusu gerekçenin kökten asılsız sayılması söz konusu değildir, hatta imkansızdır. Yani bunun sebebi ne? Kafirlere benzememek. Ve bu gerekçe devam ediyor. Bu illet devam ediyor. Bütün bunlar bu hadisin hükmünün yürürlükten kalkmış olması durumunda söz konusudur. Oysa doğru sahih rivayete göre bu hadis yürürlüktedir. Peygamberimizin vefatından sonra birden çok sayıda sahabe bunu uygulamıştır. Ve bu uygulama Resulullah'ın ölüm öncesi hastalığı sırasındaki namazı bilmelerine rağmen bu şekilde devam etmiştir. Bu hüküm öyle açık ve kesin şekilde Peygamberimize mal edilmiştir ki ölüm öncesi sırasındaki namazın bu hükmü yürürlükten kaldırmış olacağı ihtimali imkansızdır. Buna göre ya iki hüküm de geçerlidir, çünkü ayakta durmak, kıyam eylemi, oturma ile çatışmaz. Ya da namaza oturarak başlamış olma durumu ile ayakta başlamış olma durumu arasındaki fark gözetilmiştir. Mesela bir kimse namaza ayakta başlamışsa ikinci rekatta da ayakta devam edecek. İkinci rekattan itibaren oturmaya devam edemez. Oturarak başlamışsa kalkmaz. Yani kalkamıyorsa o müstesna. Ama kalkabilecekse bunu baştan şey yapması lazım aslında. Baştan hesap etmesi lazım. Tamam. Evet. Çünkü ayakta başlamış olan namaz hadisteki imam oturarak kıldığı zaman şeklindeki ifadenin kapsamına girmez. O zaman da gerekçede dile getirilen bozukluk söz konusu olmaz. Ayrıca namazın sonunu baş tarafına dayandırmak, onu imamın namazına dayandırmaktan daha önceliklidir. Bu alandaki bir başka delil de şudur. Ubade bin Samit radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamberimiz cenazeyi mezarlığa kadar uğurladığında ölü mezara konmadıkça oturmazdı. Bir defasında karşılaştığı bir Hristiyan keşişi kendisine biz de böyle yapıyoruz ey Muhammed deyince ölünün mezara konuşun beklemeden hemen oturdu ve sahabilere bunlara ters düşünüz buyurdu. Bunu Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace rivayet eder. Bu konuda söylenecek birkaç sözüm var diyor İbn-i Teymiye. Şöyle ki, gerek cenaze geçerken ayağa kalkılıp kalkılmayacağı ve gerekse cenazenin mezarlığa kadar uğurlanınca, mezara konuncaya kadar oturulup oturulmayacağı konusunda alimler arasında ihtilaf vardır. Ayakta durmayı emreden hadisler sayıca çok ve meşhurdur. Fakat hükmün yürürlükten kalktığına veya yanından cenaze geçenlerle ilgili kısmının yürürlükten kaldırıldığına inanan alimlerin dayanağı Ali radıyallahu anh tarafından rivayet edilen hadiste Ubade'nin rivayet ettiği bu hadistir. Her iki görüşün geçerli olması, bağdaşması mümkündür. Aralarının bulunması mümkündür. Çünkü bu durumda cenazeyi mezarlığa kadar uğurlayanlar ölü mezara konuncaya kadar değil, tabutu taşıyanların omuzlarından indirilinceye kadar ayakta kalırlar. O zaman da bu hadiste ya diğerleriyle birlikte göz önünde tutulur veya öbürlerini yürürlükten kaldırıcı olur. Burada da gerekçe Hristiyanlara ters düşmektir. Bu hadisi delil olarak kullanmayanlar onun zayıf olduğunu ileri sürüyorlar. Fakat o gerçekten zayıf olsa bile bu durum onun Hristiyanlara ters düşülmesi konusunda delil tutulmasını etkilemez. Bukhari'de belirtildiğine göre Abdurrahman bin Kasım şöyle diyor. Babam Kasım cenazenin önünden yürür ve onun için ayağa kalkmazdı diyor. Bu konuda Ayşe radıyallahu anh'ın da şöyle dediği haber veriliyor. Cahiliye döneminde halk cenaze için ayağa kalkar ve cenazeyi görünce üst üste iki kere hep ailenin yanında olacaksın derlerdi. Nitekim ayağa kalkmayı mekruh sayanlar bunun bir cahiliye dönemi adeti olduğuna dayanmışlardır. Diğer taraftan İbn Abbas tarafından rivayet edilen bir hadise göre Peygamberimiz lahit bizim için, şak çukur bizim dışımızdaki ölüler içindir buyuruyor. Bu hadis 4 Sünen kitabında yer almıştır. Yalnız Ahmet bin Hanbel tarafından kaydedilen bir rivayete göre hadisin ikinci cümlesi çukur kitap ehlinin ölüler içindir, şak. Bu şekilde gelmiştir. Bu hadis bizim ölülerimizi mezarın dibine yerleştirme biçimi konusunda bile kitap ehline ters düşmemiz gerektiğini vurgular. Yani ölümüz bile onlara muhalefet etmeli. Yine cenaze konusunda Abdullah bin Mesud radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Nebi aleyhisselatü vesselam cenazenin arkasından yanaklarını kamçılayanlar, yani musibet sebebiyle yanaklarını tokatlayanlar, göğsünü paralayanlar ve cahiliye dönemi atlarını bağıranlar bizden değildirler buyuruyor. Cahiliye atlarından maksat ölünün arkasından söylenen soyla övünme mahiyetindeki sözlerdir. Yine bu konuda Ebu Malik el-Eşari tarafından rivayet edilen hadiste şu dört şey cahiliye dönemi adetlerindendir. Ümmetin bunlardan vazgeçemeyecektir. 1- Asaletle övünmek, soyla övünmek. 2- Nesebe, soya sopa dil uzatmak. 3- Yıldızlardan yağmur dilemek. 4. Ölünün arkasından bağıra bağıra ağıt yakmak. Ağlayıcı kadınlar ölmeden önce tevbe etmedikleri takdirde kıyamet günü katrandan bir şalvara ve ziftten bir gömleğe bürünmüş olarak mezarlarından doğrulurlar. Bu hadis Müslim'de yer almıştır. Görüldüğü gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam cahiliye zihniyetine dayalı ağıtları yeriyor ve insanların bazı cahiliye adetlerinden vazgeçmeyeceklerini haber vererek bu adetleri sürdürenleri de kınıyor. Bu hüküm bütün cahiliye adet ve davranışlarının İslam dininde kınandığını gösterir. Öyle olmasaydı bu sayılan sevimsiz davranışları cahiliye dönemine mal etmek bu davranışlar için aşağılayıcı bir faktör sayılmazdı. Oysa bilindiği gibi bu davranışları cahiliye dönemiyle bağlantı kurmak, onları aşağılamak, kınamak aynı anlama gelmiştir. Nitekim Ahzab 33. ayetinde ilk cahiliye dönemi kadınlar gibi süslenip kırıta kırıta gezmeyiniz buyuruluyor. Bu ayet hem kadınların süslenip püslenerek kırıta kırıta gezmelerini ve hem de ilk cahiliye döneminin durumunu yeriyor, aşağılıyor. Bu da genellikle cahiliye döneminin insanlarına benzemenin yasak olduğunu gerektirir. Sahabilerden Ebu Zer radıyallahu anh bir gün bir başka sahabeye anasına dil uzatarak hakaret edince "Ey siyah kadının oğlu" demişti. Peygamber aleyhisselatü vesselam kendisini "sen şahsında cahiliye kalıntıları bulunan birisisin" diyerek azarlamıştır. Peygamberimizin bu azarı hem söz konusu kötü huyu ve hem de İslamiyet'in onaylamadığı cahiliye ahlakını kınayıcı niteliktedir. Şu ayet de aynı espriyi taşır. Fetih 26. ayeti. Kafirler
kalplerini taassupla, cahiliye taassubu ile doldurduklarında Allah peygamberiyle müminlere ağır başlılık bağışladı. Tevazu, alçak gönüllülük bağışladı. Burada taassubun cahiliyeye dayandırılması bu huyun kınanmasını gerektirir. Tabii ki cahiliye dönemi ile ilgili bütün adet ve davranışlar da aynı şekilde kınanma kapsamına girecektir. Yine Ebu Hüreyre'den gelen hadiste Müslim rivayet ediyor. Şu iki davranış insanlara yapışmış birer küfür unsurudur. Nesebe dil uzatmak, ölünün arkasından bağıra bağıra ağıt yakmak. Buradaki insanlara yapışık birer küfür unsuru değil mi? Bu iki davranış insanlarda bulunan birer küfür kırıntısıdır demektir. Buna göre iki davranışın kendileri birer küfürdür. Kafirliğe mahsus davranışlardandır ve insanlar da varlıklarını sürdürürler. Yalnız şunu belirtmemiz gerekir ki, üzerinde kafirliğin herhangi bir unsurunu bulunduran kimse sırf bu yüzden gerçek anlamıyla kafir olmaz. Tıpkı şahsında herhangi bir müminlik unsuru bulunduran bir kimsenin sırf bu kadarlıkla bilinen gerçek anlamıyla mümin olamayacağı gibi. Biraz daha açıklarsak, Peygamberimizin kul ile küfür veya şirk arasında sadece namaz kılmamak vardır hadisinde geçen belirtme edatlı kafirlik el küfür ile belirtme edatsız mutlak anlamlı küfür terimi arasında anlamca fark vardır. Tıpkı bunun gibi mutlak anlamlı kafir veya mümin terimleriyle Peygamberimizin benden sonra tekrar birbirinin boyunlarını vuran kafirler haline dönmeyiniz sözünde geçen kafir terimi arasında da anlam farkı vardır. Peygamberimizin birbirlerinin boyunlarını vuran ifadesi buradaki kafir deyiminin hangi anlamda kullanıldığını açıklıyor. Buradaki kafirler terimi dil bilgisi bakımından geçici ve şartlı olarak bu anlamı taşır. Yoksa mutlak anlamda kafir veya mümin terimleri kategorisine girmezler. Nitekim Allah Azze ve Celle o fışkıran sudan yaratıldı ayetindeki meniyi su olarak adlandırıyor. Fakat bu geçici ve şartlı bir adlandırmadır. Yoksa eğer su bulamazsanız temiz toprakla temin ettiğiniz ayetinde geçen gerçek ve mutlak anlamlı su ile aynı kategoriye girmez. Yine sahabilerden Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'nın anlattığı Bukhari ve Müslim'de yer alan şu hadiste bu türdendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Tebük Savaşı'ndaydık. Muhacirlerden, Mekkelilerden çok sayıda kişi bu savaşa katılmıştı. Bunlar arasında bulunan şakacı bir adam, Ensar'dan, Medinelilerden birinin kaba etine alay etmek maksadıyla bir tokat vurdu. Ensar'dan olan arkadaşımız buna çok kızdı ve çıkan tartışma üzerine her ikisi de kendi tarafını kışkırtmaya kalkıştı. Ensardan olan arkadaşımız buraya bakın ey Ensar ve muhacirden olan taraf da buraya bakın ey muhacirler diye bağırdılar. Gürültü içtince ortaya çıkan Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne bu cahiliye kışkırtmaları ne oldu bu adamlara diye seslendi. Kendisine muhacirlerden olan arkadaşın Ensardan olan arkadaşa alay maksatlı bir tokat vurduğu anlatılınca bırakın bu adeti pis bir şakadır o buyurdu. Fakat münafıkların başı Abdullah bin Ubey bin Selul, bu adamlar üzerimize gelmeye kalkışmadılar mı? Vallahi eğer savaştan geri dönersek üstün olanlarımız aşağılık olan tarafı Medine'den çıkaracaktır diyerek Ensar'ı kışkırtmaya devam etti. Bunu işten Ömer radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü bu pis herifi öldürmeyelim mi deyince Allah Resulü onun görüşüne karşı çıkarak hayır çünkü o zaman Muhammed arkadaşlarını öldürüyor derler buyurdu. Yani münafık olması, münafıkın 8. ayetinde bildiriliyor bu olay zaten. Münafık olduğu açıkça ortaya çıkmasına rağmen kendisine İslam'a nispet ettiği sürece ve Müslümanlarla beraber namaz kıldığı sürece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muhammed arkadaşlarını öldürüyor dedirtmem diyerek bunu kesinlikle kabul etmiyordu. Ama buna rağmen münafıkların fitnelerine karşı, şerlerine karşı ümmet her zaman uyarılmaya devam edilmiş ve münafıkların özellikleri tek tek naslarda sayılmıştır. Evet. Bugün de burada bırakalım inşallah. Allah izin verirse önümüzdeki hafta mümin her durumda kardeşini desteklemelidir. Başlığıyla devam edeceğiz. İnşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurüke ve etubileyke.